18. Ayrım Nevroz Muzaffer Oruçoğlu Sayfa 192 Tilki Dolo. Kadınlar çiçek çerengini andırıyordu uzaktan. Rengarenk giysiler içinde son derece narin, kılame dlovanlar okuyarak dönüyorlardı dibek taşının yöresinde. Her birinin elinde odundan kocaman bir tokmak vardı. Dönerek ve birbirlerini izleyerek dibek taşına düzenli aralıklarla inen tokmakların hedik bulgurunda çıkardığı tok gümbürtüler müziğe ve dansa tatlı bir ritim kazandırıyordu. Kadınlar sağ ayaklarını hep birden hızla yere vurarak bu ritme aynı anda güç katıyorlardı. Çeto'nun kayalar arasına gizlenen grubu bu manzarayı hayranlıkla seyrediyordu. Kulakları hocadaydı. İşi kılamla, oyunla kolaylaştırmanın güzel bir örneğidir bu. Aslında dövdükleri buğday değil, dövdükleri kendi acıları, kendi çileleridir. Ektiler, biçtiler, dövdüler, savurup elediler. Taşlarından ve gırcınlarından temizlediler. Kazanlarda kaynatıp hedik haline getirdiler. Damlara serip kuruttular. İşte bunların hepsi çiledir. Bu kadınların dinke doldurup dövdükleri bütün bu çilelerdir. Bunların balyoz kaldıran taş işçilerinden ne farkı var? Kılağıma dikkat edin, şakrak, zevk kılağımı, eğlence kılağımı değil, dlovandır, yani kahramanlık kılağımıdır. Hınç alma, meydan okuma kılağımıdır, koçaklamadır. Neden? Çünkü çileli bir işin son aşamasında, zorlu bir aşamasındadırlar. Zorlu işi yenmek için hınçlarını dlovanlarla, kılame agitanlarla bilemek zorundadırlar. Dipnot klame agitan, kahramanlık klamları. Zoru zorla alt eden insanın ağzından ya dlovan ya agitan ya da seri hildan klamları dökülür diye söze girdi Çeto. Oyuna bakın, ayakların aynı anda toprağa vuruşuna bakın. Üretimi disiplin altına almış, bir nevi makinalaştırmışlar. Ayakların toprağa vuruşuyla balyozun dinke inişi aynı andadır. Bu halkı tanımayan bir insan bu Bulgar üretimine hayret eder, bu kadınları savaşçı sanır. Zıtlar birbirlerinin karakterinden, ruhundan etkilenirler. Zıtlardan biri çetinse diğeri de çetindir. Disiplini belirleyen çatışmanın şiddetidir. Buğdayı kazanlarda kaynattıktan sonra damların üzerinde günlerce kurutmuşlar. Buğday fokurdayan suda ve güneşte çelikleşmiş, bu kadınların dövdüğü buğday değil çelik taneleridir. Çeliğe çelik disiplinle saldırılır.
Dayımın karısı Nimet zorundan bu dinkin başında çocuk düşürdü, hem de iki tane birden. Port port etti, peş peşe fırlattı iki çocuğu donuna.
Grup şirin bir havada gevrek gevrek güldü ağır Mahmud'a.
İki tane mi?
Tabii, karı ikizmiş. O günden sonra da Nimet yenge çocuktan kesildi.
Dur, gülmeyin diye müdahale etti hoca. Bizim orada gebe kadınları, fıtığı olanları dinkin başına dikmezler. Rahmetli dedem, karının hası Tingi Assara'nın başında belli olur derdi. Dipnot Tingi Assara'n dibek.
Heval hoca, dikkatini çekiyorum. Sen de karı demeye başladın.
Yoo, yanlışlığım var. Heval zelal. Ben kullanmam karı kelimesini. Dedemin sözünü aktarırken söylediğim karı kelimesi bana ait değil, dedeme aittir. Başka yerde söyledim mi bilemiyorum.
Özür dilerim, o zaman ben yanlış anlamışım. Ama bazı hevallar, özellikle Mele Meran, bu kelimeyi çok kullanıyor.
Ben doğru bulmuyorum diyerek sırtını kayaya yasladı hoca.
Karı kelimesinde bir köle tevekkülü, bir gerilik, bir bendelik illeti var. Aslında kadınlarımızın çoğu hala karıdır. Bilinçlenmeyen, aydınlanıp da mücadeleye atılmayan kadın, karıdır benim gözümde. Kadınların kurtuluşu bir anlamda karılıktan kurtuluştur. En ağır, en tehlikeli karılık da kadının kendi karılığını doğal saydığı, onu koruduğu karılıktır.
O zaman koca kelimesine de mi karşı çıkacağız hoca diye güldü Mahmud.
Karı oturaklı bir kelimedir, ağır kaya gibidir, onu yerinden oynatmak doğru değil. Grup keyifle dalgalandı, sezdirmeden Çeto'ya baktı Zelal. Tuz bloklarını andıran kayaların yansıttığı gün ışığı bakışlarını aldı. Roket atarı kucağında sırtını kayaya yaslamış, çenesini güneşe dikerek göz kapaklarını indirmiş bir vaziyette dinleniyordu Çeto. Zayıflamıştı haylice. Grup son 2 ay yiyecek sıkıntısı içindeydi.
Koca kelimesini kullanmaya da karşıyım Melemeran.
Alo, sen bu kadının nesi olursun? Şimdi gel de buna cevap ver.
Halon'un ille ben bunun kocasıyım demesi gerekmiyor, eşiyim de diyebilir.
Mahmut sarsıla sarsıla gülmeye başladı.
Bizim köyde eş kelimesini hayvanlar için kullanırlar. Bu öküzün eşi hangi derede kaldı derler.
O sizin köydür Melemeran, bir diyeceğim olamaz. Sizin köyü kriter alırsak vay dünyanın haline, vay kadınların haline.
Çeto saatine baktı. Güvercin sürüsü gibi kayalara tüneyen partizanları şöyle bir süzdü. Zelal'ın bakışlarından kaçırdı bakışını. Göğün merkezinden diklemesine ateş üflüyordu kayalara güneş. Semizotunun toprağa o şaşırtıcı, o öpercesine yayılışını andırıyordu Mahmud'un kayalara sere serpe serilişi. Sincabi renklerle gülümseyen mahmur çiçekler fışkırmıştı kayaların arasından. 2 kilometre ötedeydi köy. Dibekçi kadınların kaldığı kayalara yakın şu tek evin dışında hiçbir destekleri yoktur. Az sonra mola verdiler dibekçi kadınlar. 3 tanesi eve girdi. Dibek taşının dibinde oturdu 2 tanesi. Bakışlarını dibek taşına ve oturan kadınlara dikmişti Çeto. Kadınlardan birisi elinde koca bir stille evden çıkıp kayalara yöneldi.
Hatun bu tarafa doğru geliyor. Hele bir bak Kımıl. Bir şeyler getiriyor galiba.
Kayaların arasından süzülerek partizanların yanına geldi hatun.
''Ayran getirdim size Heval, güneşte kavruldunuz.'' diyerek gülümsedi.
Kestane tenli, bakışını sarnış dibinden almış diri bir kadındı. Daracık, etli ağzı çenesine cazip bir ifade veriyordu. Kuruyan terin yüzünde bıraktığı tuz çizgileri, iş yorgunluğunu, dibeyi ve garip şeyleri çağrıştırıyordu. O haliyle kadının yüzü gökyüzünden kayalara düşen kahverengi kocaman bir yaprağı andırıyordu. Ulu inat ağacının ince ve beyaz abraşlı o parlak oval yaprağını.
''Çok sağ ol Heval Hatun, zahmet etmişsin.'' diyerek ayağa kalktı Çeto.
Partizanlar ayran stilini kuşattılar yutkunarak.
''Ben size akşama doğru çay pişirip getiririm, sıkıntınızı eritir.''
''Zahmet etme, biz su içeriz, senin işlerin ağırdır. Korucuların bu taraflara doğru gelmeyeceğini bilsek gelir size yardım ederiz.'' dedi Çeto.
Mahcup, utangaç, uysal bir edayla Çeto'ya baktı hatun.
''Sizin işinizden daha ağır bir iş var mı? Biz buğday taşırız, siz mermi. Bizim en uzun yolumuz yayla yoludur. Siz dağları, şehirleri kat edersiniz.''
Ayrancılar hayranlıkla dinliyorlardı hatunu. Korucu olmamak için Diyarbakır'dan evine gelmeyen orta halli bir semercinin karısıydı. Şafak vakti gelen grubun karnını doyurmuş, 4 kız kardeşiyle birlikte onları kayalıklarda en emin yere yerleştirmişti. Köydeki korucu örgütü hakkında geniş bilgi vermiş, hangi korucunun ne gibi suçlar işlediğini tek tek anlatmıştı. Ayran sefasından sonra eğitim toplantısı başladı. Grup, parti ve ordu içinde demokrasi ve merkeziyetçilik, eleştiri ve öz eleştiri sorununu tartıştı akşama kadar. Tartışmalı eğitimin son konuşmasını yapan Çeto, azınlığın ve çoğunluğun haklarından söz etti geniş geniş ve şu cümleyle noktaladı konuşmasını.
Her demokrasinin çapını, muhalefete uygulanan demokrasinin çapı ele verir. Bu gerçeği unutmak, devrimi çürümeye terk etmektir.
Hatunun getirdiği akşam çayını içtikten birkaç saat sonra kayalıklardan çıkıp eve girdiler. Bir kazan bulgur çorbası hazırlamıştı hatun onlara. Radyo haberlerini dinlediler, evin ortasında kurulan geniş yer sofrasını özgür bir sohbet ve kahkaha sofrası haline getirdiler. Yemekten sonra sofrayı hep beraber kaldırdılar. Çeto çantasından büyükçe bir kağıt çıkarıp ortaya serdi. Kağıtta hatunun verdiği bilgiye göre köyün çizilmiş bir krokisi vardı. Gruba hareket planını son bir kez daha açıkladı, görevleri dağıttı.
Aksilik durumunda çekilme planını anlattı. Herkesin tek tek görüşlerini, eleştiri ve önerilerini alıp hareket planını kesinleştirdi.
Dibekçi beş kadının da dinlediği toplantı ikinci kez demdeden çayla noktalandı. Grup gece saat 12'de köye doğru harekete geçti. Kılavuzluğu hatun yapıyordu. 12'şer kişilik iki mangaya ayrıldı grup. Mangalardan birisi güneyden, diğeri ise kuzeyden köye girdi. Güneyden girene Çeto, diğerine de Kımıl komuta ediyordu. Roketlerin gümbürtüsünü, makineli tüfek takırtıları izledi. Köpek havhavlarını birkaç kadının korku çığlığı yırttı. Kapılar tek tek çalınarak halk megafonlarla köy meydanına çağrıldı. Hatun'un gösterdiği korucu evleri üçer kişilik timlerle peş peşe basıldı. Karşı koyan olmamıştı. Hatun biçimini değiştirmiş, yüzünü cemedanla kapatmıştı. Gören onu kadın gerillalardan birisi sanıyordu. Korucu evlerini gösterme görevi bittikten sonra karanlıklara karışıp evine gitti. Basılan korucu evlerinden toplam 8 G1 tüfeği çıktı. Halk meydanda yakılan ateşin etrafında toplandı. Elleri arkalarından bağlanan 8 korucu ateşin yanında yan yana oturtuldu toprağa. İkişer kişilik 3 devriye çıkartıldı köyün dışına. Genç ihtiyar, kadın erkek, çoluk çocuktan oluşan 100 kişilik bir kalabalık toplanmıştı ateşin etrafında. Dişi kurt gözleri gibi ışıldıyordu yıldızlar. Batıdaki yoğun yıldız aydınlığı koyu laciverdi bir tona sokmuştu karanlığı. Hava şaşılacak derecede ılıman ve aralya çiçeği kadar narindi. Akşam esen porsuk poyrazı pencere pervazlarında, paslanmış kapı menteşelerinde mavi ısıklar bırakarak çekip gitmiş, tuzlu kayalardan oluşan güney silsilelerinin ardında boğulup kalmıştı. Ateş Çeto'nun dikelmiş haşin duruşuna hücum ve kararlılık büyüsü üflüyordu. Megafonun ve roketin ışıltısı dikkat merkezi haline getirmişti onu. Zelal'ın kaldırdığı parti bayrağının ucu kızarmış bir hançer gibi sağ omuzunu öpüyordu Çeto'nun. Kitleyi hayret, korku, kuşku ve beklenti illeti sarmıştı. Tepeden tırnağa merak kesilmişti çocuklar. Kadınlardan bazıları sessiz sessiz ağlıyordu.
''Saygıdeğer büyüklerim, anılarım, bacılarım, kardeşlerim, sevgili çocuk arkadaşlarım ve elleri bağlı oturan korucular. Şu ayağınızın altındaki toprağa iyi bakın. Toprak ağlıyor, ekin ve ekmek ağlıyor, tuz, demir, nar ve zeytin ağlıyor, bereketin kolları zincirlidir. Zincir bereketle birlikte ağlıyor. Sarıların sultanı bu ağlayışı duyuyor.'' Körlerin sultanı toprağın gözyaşlarını görüyor. Sizler hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey görmüyor musunuz? Şu ayağınızın altındaki toprağa iyi bakın, toprak ağlıyor.
Çocukların dışında hiç kimse bakmadı toprağa.
Şu 40.000 liranın hükmü nedir?
Roket atarı omuzuna asıp cebinden 40.000 lira çıkardı.
İnsan kendi onurunu ve özgürlüğünü şununla değiştirir mi hiç? Bakın samın alevinden ne farkı var bunun?
Ateşe doğru yürüdü, eğilip elindeki 40.000 lirayı tutuşturdu. Havaya kaldırdı yanan paraları. Bakışlar hayretler içinde yanan paralara yöneldi.
Yaktığımız bu ateşin yanında bu saman alevinin hükmü nedir ki? Halkımız ateşi kutsal sayar. Ama her ateşi değil, İbrahim'in içine atıldığı Nemrut ateşi kutsal mıdır? Hayır. İnsanın özgürlüğünü ve onurunu kemiren şu paranın ateşi kutsal mıdır? Hayır, elimde yanan gördüğünüz bu para bunların cebinden çıktı. İnsan muhtaç olabilir ama muhtaç insanın düşmesi acıdır. İnsan aç olsa da dik yaşamalıdır. Çocuklarına dik yaşamayı öğretmelidir. Bunlar bize karşı para almadan, çıkar gözetmeden silaha sarılmış olsalardı içimden saygı duyardım bunlara. Yanlış yolda da olsalar dava adamlarına saygı duyarım. Bunlar dava adamları değil, içimizden çıktıkları için çocuklarına kötü örnek oldukları için de üzgünüm.
Başları döşlerine sarkan koruculara baktı herkes.
Kurmedare neji bedarnariza diye bağırdı ihtiyarlardan birisi.
Dipnot ağacın kurduğu ağaçtan olmazsa ağaç çürümez. Dönüp ihtiyara baktı Çeto, gülümsedi.
Hay ağzına sağlık Apeman, ne güzel söyledin, sakalın nur olsun senin. Toprağın zehirli ayrık otlarıdır bunlar. Bunların bu mıntıkadaki elebaşıları, Eko Ağa'yı ele geçiremedik. Ama sizlere bu güzel ateşin karşısında söz veriyoruz. En gerek deliğinde de gizlense, Eko Ağa'yı yakalayıp kurşuna dizeceğiz. Parti onun gıyabında ölüm kararı çıkardı. Bunlara gelince, bunlar kandırılmış yoksul insanlardır. Şimdilik uyarıyor ve affediyoruz. Bundan sonra koruculuğa devam ederlerse bunlar hakkında da ölüm kararı çıkaracağız. İkinci bir baskında bunları bu köy meydanında hepinizin huzurunda kurşuna dizeceğiz.
Çeto konuşurken Ağır Mahmut köylülerden köydeki gıdık durumunu öğrenmeye çalışıyordu. Bir köylü dana etinin daha doyurucu olduğunu söyledi. Bir başka köylü Başok deresinde boş bir kömde ölmek üzere olan bir kısraktan bahsetti. Başına battaniye atan ufak bir koca karı ferik bir tavuk verebileceğini belirtti. Koruculardan birisinin anası Mahmud'un kulağına ''Oğluma dokunmayın, bir gıdığım kurban olsun size'' diye fısıldadı. Fal taşı gibi açıldı gözleri Mahmud'un. Kadının kulağına ''Tamam, söz veriyorum, ben söylerim, dokunmazlar, gıdık nerededir?'' diye mırıldandı. Genç bir gelin yarım tuluk peynir vereceğini söyledi. Bir başkası bastık, kırma ve cevizden söz etti. Mahmud Cuma ile Seydo'yu karanlığa çekti. Sırt çantasındaki mühimmatı çıkarıp bunlara verdi. Alaylarına iğnelemelerini aldırmadı. Kendisine söz veren insanları tereyağından kıl çeker gibi dinleyiciler arasından çekip onlarla birlikte evlere yöneldi. 12 kişiyle beraber evden eve giriyordu. Keçi derisinden tulum peynirini kocaman sırt çantasının en altına yerleştirdi. Gıdık hayrice büyüktü. Tulum peynirine işemesin diye önce naylon torbaya soktu kellesine kadar. Kaldırıp tulum peynirinin üzerine oturttu. Gıdığın yan boşluklarını bulgur, ceviz, un, patates, kuru soğan dolu küçük torbalarla besledi. Gıdığın kellesine yakın boşluklara üç tavukla bir kaz yerleştirdi. Ağzını büzdü çantanın. Zevkle sırtına yerleştirdi. Elindeki çuvalı da doldurabileceğini sanıyordu. Etrafına bakındı, kendisine yiyecek veren sevecen insanlara gülümsedi. Elimdeki çuvalı da doldurmam gerekiyordu ama dercesine korucunun anasına göz kırptı. Ferah ve bahtiyar bir duyguyla meydana yöneldi. Çeto konuşuyordu hala.
Şimdi de Eko Ağa'nın suçlarını sayacağım sizlere. Koruculara her ay başı dağıtılan 40 binlik maaşlardan avant almak. Bize saldırarak bir yoldaşımızın ölümüne yol açmak. Köylüleri koruculuğa zorlamak, korucu olmayanları köyden sürmek, bunlardan bazılarının evlerini yakmak. Bu adam maaş aldığı devlete de kazık atıyor, mermi satıyor. Asılsız ihbarlar yaparak köylüleri tutuklattırıyor. Sonra da tutukluların yakınlarından rüşvet alarak onları serbest bıraktırıyor. Rakibi olan korucu ağaları da teröristlere el altından yardım ediyorlar. Dikkatli olun diye gammazlıyor. Hangi birisini okuyayım sizlere? Bu elimdeki liste Eko Ağa'nın marifetleriyle doludur. Hınzırlığının haddi hududu yoktur.
O ölüsü kandilliği tenaşir paklar diye bağırdı arka sıralardan birisi.
Herkes dönüp sesin geldiği yere baktı. Çeto korucuların ellerini açtırttı, ayağa kalkmalarını söyledi. Başındaki gerilla hattasını düzeltti. Elini çeviklik için beline sıkı sıkıya bağladığı kuşağına soktu. Tepeden tırnağa süzdü korucuları.
Gül olmayıp halk sizi koklamadıktan sonra bari yol üstünde diken olmayın. Halka acımıyorsanız kendinize acıyın. Çoluk çocuğunuza acıyın.
Herkesi şehitlerin anısı için bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı. Bunu Ey Rakip marşının toplu halde söylenişi izledi. Marşın bitimini ise peş peşe patlayan iki sert slogan şenlendirdi. Köyü kol düzeninde tekrar tekrar attıkları şu şiarla terk ettiler.
Ya serkaftın, ya mırın.
Dipnot, ya zafer, ya ölüm. Güneydeki silsilelere yöneldiler. G1 tüfeklerini 4 kişi yüklenmişti. 2 tane de Mahmud almıştı. Tatlı sert bir dağ yeli uç vermişti. Nar, zakkum ve kenger kokuyordu tepeler. Batı yakasında kayan bir yıldızı gördü tesadüfen hoca. Melemeran geldi aklına, gülümsedi.
İAŞ'e bakanımızın deposunda neler var acaba?
Gülüşmeler oldu. Mahmud'un cevabını bekledi millet.
Çam sakızı, çorba armağanı.
Mahmud'la hocanın arasında yürüyen sıhhiyeci Bijar keyifle dönüp baktı.
Koca bir ahırı yüklemiş sırtına yine, dedi. Bu sefer size kaz yedireceğim, dedi Mahmud. Kaz adımlarınız gelişecek. Tavuk yedireceğim. Akşam oldu mu göz kapaklarınız süzülecek. Patates yedireceğim, rüzgarınız artacak.
Konuşmayın Heval, kaç kere söyledik yürüyüşte konuşmayın diye.
Kımıl'ın sert ikazının yerini ayak seslerinin ve rüzgarın senfonisi aldı. Açık erguvani renklerle nakışlanmıştı gökyüzü. Acayip bir yıldız mahşeri vardı. Toprağa çöken yıldız aydınlığından dev kavak ağaçları fışkırıyordu hayaletler gibi. Gecenin çaylak karasından çıkıp yavaş yavaş esnediği ve giderek güvercin grisine girdiği bir zamanda derinliği ürkütücü bir vadiye indiler. Uçurumlardan köpüren kayaları, sarmaşıklar, ahu dikenleri, bodur çalılar sarmıştı. Derinliklerden masalsı çağrışımlar, köknar, porsuk ve mazı kokusu yükseliyordu. Çiğ tanelerinin ışıldaması doğudaki uçurumlara düşen dişi bir kartal çığlığıyla birlikte başladı. Göçerlerin turna avazından daha duru dedikleri mavi yavşan sisi indi zirvelere. Yeşilin dalga dalga durulaştığı yüksek yamaçları, gecikmiş gelincikler, şivan çiçekleri ve Meryem Ana kandilleri bürümüştü. Şebnem ışıltıları tufan gibi sarmıştı tepeleri. Sümüklü böceklerin pırlanta gibi gülümseyen ve çimenler üzerinde birbirini kesen sümük telcikleri şafak sisine garip bir büyü katıyordu. Dicle çobanlarına göre geceleri dağlarda gezen cinlerin bıraktığı gümüş izlerdi bunlar. Tilki Dılo'nun grubu Çeto'nun grubundan önce gelmişti vadiye. Kuryelerin çabasıyla vadinin derinliğinde söğüt ağaçlarının altında buluştular. Yükseklerden inen duru bir şırlağının kıyısındaydılar. 50 metre aralıklarla 3 çadır kurdular hemen. Dılo'nun grubu 12 kişiydi. 7 kişilik bir çadırla yetiniyorlardı. Grupta hiç kadın olmadığı için koyun koyuna yatıyorlardı. Dağ hayatına 3 yıl önce başlamıştı Tilki Dılo. En yakın arkadaşı Cığız Alo ile birlikte İlkin Beko'yu, Cabbar'ı ve Yado'yu yanlarına alarak 5 kişilik bir grup haline gelmişlerdi. Grubun mevcudu sürekli değişmiş ama bu 5 kişi köşe taşı gibi yerinden kımıldamamıştı. Tilki burnunu andırıyordu Tilki Dılo'nun burnu. Bakışlarında kurnazlığın 7,5 rengi parlıyordu. Boynu acayip tarzda uzun, ince ve sarıydı. Alnı dardı. Malabadi keçilerinin şeftaliyi andıran mübarek alnından farksızdı. Kâkülü güneşin doğuş ve batışı anlarında halı saçağı gibi rengarenk ışıltılar içinde alnını kapatıyordu. Kızıl dalgırlı el işi şahane bir gerilla hattasıyla sarmıştı kellesini. Bakır suyunda yıkanıp çöl güneşinde durulamışçasına parlayan yabanıl çangal bıyıklarıyla ünlüydü. Göğsünü koçerovari çapraz fişenkliklerle alazlandırıp dikkat merkezi haline getirmişti. Fişenkliklerin mermi mermi kesiştiği ve iman tahtasına denk gelen noktaya her zaman bir demet kokulu kuru çiçek takmayı ihmal etmezdi. Bubelan aşiretinin bazı ihtiyarları Tilki Dılo'nun tohumunda her mahlukun kurnazlığından bir renk olduğunu söylüyorlardı. Bazıları ise anasının Dılo'yu tilki postuna sardığını, bir tilki izinden 5 kere üst üste geçtiğini, tilkinin kümeste parçaladığı tavuğun yere düşen minnacık sarı yumurtalarını toplayıp bebeğine yedirdiğini ve bebeğin sarararak kurnazlaştığını ileri sürüyorlardı. Hanım adlı 80 yaşındaki bir koca karı tüm bu iddialara karşı çıkıyordu. Ona göre Dılo'nun anası 11. çocuğu olan Dılo'yu düşürmek için dağa gitmiş, eteğini kaldırmış, derpesini sıyırıp kalçasını tilkinin inine dayamıştı.
Tilkinin kümeste, follukta ve kuş yuvalarında yediği civcivlerin avazı, ininde yatan tilkinin karnından çıkıp kadının rahmine akacak, rahimdeki cenin bu avazlara dayanamayıp ölecekti. O sırada inde bir tilki yavrusu yatıyormuş. Gebelik kokusunu alınca kalkmış, in çıkışını kapayan sıcaklığa doğru yürümüş kibar kibar. Önce seyretmiş, sonra koklamış, dayanamamış, yutkunarak burnunu kadının bereket kanalına daldırmış. Tilki yavrusunun sıcak soluğunda yoğunlaşan duman renkli tilki ruhu kadının rahmine akmış. Bu belanlı çoban Latif'in iddiası daha farklıydı. Ona göre Dilo'nun kurnazlığı 10 yıllık çobanlığına dayanıyordu. Sürüyü açık arazide tutmayı seven Dilo, 5 yırtıcı köpeğini koyun postuyla kamufle ediyordu. Köyde ölen bazı köpeklerin kafa derisini komple soyuyor, tuzlayarak güneşte kuruttuktan sonra kaymakla iyice yumuşatıp koyunların başına geçiriyordu. Koyun gövdeli köpeklerle köpek başlı koyunlardan oluşan sürü, kurtların mantığını allak bullak ediyor, saldırı cesaretlerini kırıyordu. Latife göre bir keresinde Dilo 5 köpeğini, başları da dahil, tamamen koyun kılığına sokmuş, gece açık arazide bekletmiş, köpekleri koyun sanan 3 kurttan 2'sini boğdurtarak öldürtmüştü. Latife göre Dilo kurnazlığını kurtların saldırısından alan bir adamdı. Ateşin toprağa düşüp büyünün bozulduğu bir dönemde çobanlığı bıraktı, arkadaşlarını buldu, silahlanarak yepyeni bir dağ hayatına başladı. Dağlara hile sanatının inceliklerini göstermek, akıl almaz sürprizler üretmek, kışlaları uçurumlara çekmek, göğün ve dağların enginliğini helikopterlerin başına bela etmek aşkıyla yanıp tutuştu. Bir mangalık asker elbisesi buldu ilkin, başçavuş kılığına girdi. 5 gün içinde 6 toprak ağasının evinde arama yapıp 4 tüfek, 3 tabanca ve yüzlerce mermiye el koydu. Kapısını tıkırdattığı her evi, "Kolordu'dan geliyoruz, kanun namına evinizde arama yapacağız," diye uyarıyordu. Geceleri yüksek zirvelerde ateşler yakarak helikopterleri harekete geçirtti. 5 gerilla maketi hazırladı, siyah kartondan havan namluları yaptı. Dağ koyağında gerilla kampına benzer bir kamp kurdu. Köylülere kampın ihbarını yaptırttı. Bir şafak vakti kamp 4 helikopter ve 300 askerle basıldı. Bombalar, roketler ve makinalı tüfeklerle hallaç pamuğuna çevrildi kamp yeri. Bir başka zaman uçurum kayalarını dinamitleyerek yolları kapattı, tel direklerini kesti. Dağ karakoluna giden patikaların üzerinde çukurlar kazdı. Çukurların dibine ucu hançer gibi sivriltilmiş demir kazıkları oturtup ağızlarını ustaca kamufle etti. Bir gecede yol boyu tel direklerine 10 maket astı. Maketlerin göğüs yaftasına "Yarbay Ömer'in zulmünü idam edeceğiz" ibaresini yazdı. Bir başka gece dağda karakol kuran bir bölüğün etrafında 8 beyaz korkuluk dikti. Uzaktan 2 dinamit patlatıp korkulukların kurşunlanışlarını dinledi. 18. Ayrımın sonu. Sayfa 202.